Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla huzurlarınızdayız. Umuyoruz bu hafta da, önümüzdeki haftalarda da, geçmiş olan programlarda da bizler aynı muhabbetle, aynı konuyla, hep değişen mevzular olsa da aynı pencereden, aynı cihetten bizim meselelerimizi konuşmaya devam ettik, devam ederiz. Devam edeceğiz de hatta. Yani bu da dua kabilinden olsun. Türkiye'de, dünyada, hayatınızda, işinizde, evinizde, belki çocuklarınızla birçok şey yaşıyorsunuz. Bütün bu yaşadıklarımızın bir yerinde Mesnevi bize ne der? Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz bizlere neler öğütlemiştir? Bunları dinlemek üzere bizler programımızı açmış olalım. Kıymetli hocam, insanın hastalıkları, insanın güzellikleri, insanın o yolculuğu programımızın hep böyle konuştuğumuz temel konularını inşa eden, iştigal eden mevzular. İnsanı konuşuyoruz. Ve Hazreti Pir Efendimizin cihetinden de geçen hafta haset mevzusunu konuşulduğu gibi bu hafta da yine bir yere doğru bir seyahatimiz olacak, yolculuğumuz olacak.
Evet, geçenlerde bizim bir kıymetli kardeşimiz var, Barış diye, kulakları çınlasın. Yurt dışında falan İslam'ı anlatırken şöyle bir ifade kullanıyorlarmış. Yani şimdi Müslüman olduysanız o zaman hayat dini bu. Yani hayat. Hayatınızın tamamını içine alan. Haftada bir gün belli bir saatte bir yerde bulunmak. Evet. Hatta günde belli vakitlerde belli yerlerde bulunmakla yaşanabilen bir inancımız yok bizim. Daha doğrusu inanç dediğiniz şeyin böyle yaşanması imkansız. Maddi ve manevi olarak insanın vücudunda, vücut ikliminde unsurlar olduğunu biliyoruz. Şimdi biz hani hiç tasavvufa girmeden konuşalım. Hani insanın varlığında gözle görebildiğimiz ve gözle göremediğimiz şeylerin cem olduğunu bugün herkes ikrar ediyor. Bunun eyvallah, başka şeylere dayandıran da olabilir. Metafizik der, psişik der ve başka türlü şikşükler der. Ama neticede insan maddeden ibaret değil. İnsanın bu maddeden ibaret olduğunu bile düşünsek veya sırf madde cihetinden bazı şeylere baksak, belli bir saatte bir işte çalışmak, bir saat bir yerde oturmak, iki saat bir ders dinlemek, üç saat bir işte çalışmak, bir buçuk saat trafikte kalmak, sizin bütün gününüzü etkiliyor mu, etkilemiyor mu?
Aynen öyle.
Bir saat sizin bedeni olarak, sadece bedenle ben bunu yapıyorum dediğiniz bir işe ele alalım. Maddi olarak sizin bir saatlik, iki saatlik mevzunuz, o iştigaliniz, meşguliyetiniz sizin diğer saatlerinizi etki ediyor mu? Ediyor. O zaman siz nasıl diyebilirsiniz ki manamı doyuran, mana sahasında meşgul olduğum bir iş benim burada bitiyor ve bundan sonraya sirayet etmiyor? Bu çok büyük bir tezattır. Olsa olsa bu şöyle izah edilebilir. Bu eğer senin din adına, ki burada dinden kastımız İslam'dır. Zaten din denilince de aslında kastedilmesi gerekenin İslam olması gerekir. Eyvallah. Çünkü diğerleri insanların mistik düşünceleridir. İşin Allah cihetinden din açısına bakarsak kendi inancıma değil, kendi inancıma göre bir sürü dinim olabilir benim. Burada oturmak da bir dindir. Daha evvel konuştuk. Buranın düşmeyeceğine inanıyorum. Şu ışığın tepeme inmeyeceğine inanıyorum. Beni şu kameranın çektiğine inanıyorum. İnsanın birçok inandığı şey vardır. Fakat Allah katından kendisine verilen, bahşedilen bir inanç nizamını konuşuyorsa bunun adı İslam'dır. Bunun gayrısına da bir şey olmadığını o inancın ve her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hak beyan etmektedir. Eyvallah. Şimdi nasıl olur da insanın günde belli saatlerde veya haftada belli saatlerde ve günlerde yaptığı işler hayatının diğer alanlarına yansımaz. Bu imkansızdır. Eğer bu dinse, bunun adı dinse, yani maddi değil, manamla alakalı, mistik yönümle alakalı diyorsa, bunun olması tamamen muhaldir. Çünkü insan manevi olarak veya düşünce olarak birçok yerlere gidip gelebilir. Birçok düşünceleri olabilir. İnsan ruhen hürdür, bedenen hür değildir. İnsanın bedeni zaten mahkum olarak yaratılmıştır. Mahpus olarak yaratılmıştır. Sen esire, bütün iradeyi sana verdim denilince bu şuna benzer. Referandum yapıyor bir millet. Ne kadar hapiste eşkıya varsa, ne kadar katil varsa hepsini alıyor başa getiriyor. Bunun gibi bir şey olmuş. Al iradeyi ve idareyi sen kullan diyorsunuz siz. Dolayısıyla beden mahpustur. Zaten beden hapsolmak, esir olmak üzere bu dünyada esareti göresin. Ruhunun hür akışının farkına varasın. Ruhundaki prangaları sök, cesedinden kurtar. Ey oğul, ne zamana kadar altın gümüş biriktirme derdinde eyvallah olacaksın diyerek o vahyi ilahiyle beraber coş, hürriyetine koş. O şekilde bir şey vardır, bir inanç vardır insanda. O inanç onu prangalardan kurtarır. Hatta sırf bu prangalardan kurtuldu diye o esir olan nefis bile bir kıymet kazanır. Böyle bir iradenin hapishanesinde yatmak bile onun için bir teselli, onun için bir temizlenme vesilesi olur. Dolayısıyla insanın hayatını aksetmeyen ve insanın hayatını tamamen içine almayan bir din anlayışı olamaz, olmamalı. Eğer oluyor diyenler varsa inandıkları dini ve yaşadıkları dini gözden geçirmeleri lazımdır. Eğer bunun tesirini hiç hissetmiyorlarsa, namaz kılıyor, namazdan sonra normal hayatında aynı bildiği şakî, şakavetle, isyanla, zulümle dolu bir hayat yaşıyorsa, muhakkak o inancında, imanında, dini hayattaki bir şeyleri sorgulamasında en azından sıralama hatası yapıyordur.
Hocam, doktorlar anne karnındaki bebekle alakalı şöyle bir tespitte bulundular. Çok yeni işittim ben Deniz'de. İzleyicilerimiz de duymuşlardır muhtemelen bunu. Anne karnında bir bebeğe sıkça bir şey telkin edilmesini tavsiye ediyorlar. Yani güzel bir şeyin. Bu bir melodi olabilir, bir ninni, bir dua olabilir ama bir şeyin tekrar edilmesini tavsiye ediyorlar. Sebep olarak da şunu söylüyorlar. Çocuk dünyaya geldikten sonra en huzurlu anında, en kendi kendine kaldığı anında o duyduğu şeyi, o duyduğu tekrarlanan şeyi dünyaya geldikten sonraki bir huzursuz vaktinde de söylerseniz o hatırası canlanır ve yeniden o huzurla, o güzellikle buluşur gibi bir şeyleri
daha
var.
Daha somut hale getirelim. Çocuk bas bas bağırıyor, ağlıyor.
Eyvallah.
Anne karnında dinlediği bir şeyi ona dinletin. O telkini yapın.
Eyvallah.
Anında susar. Aynı ben bu... de bunu gördüm çünkü.
Eyvallah.
Bunu yaşayan insanı gördüm.
Aynı bunun gibi hani hayatımızda az evvel sizin tarif ettiğiniz o hani günün belli vakitlerinde, hayatın belli safhalarında beraber olduğumuz din algısında, din olgusunda ya da adetinde, adet hani doğru bir tabir midir bilmiyorum ama doğru şey yapıyor olsak, hani orada doğru noktada durabiliyor olsak, doğru bir hissiyatta bulunsak, onu hayatımızın geri kalanına yaymak için herhalde uğraşmayız ekstradan. Orada bir şey olduğu için yayılmıyor mu? Öyle mi bir durum var?
O bir de biz kendi ruhumuzun, benliğimizin farkında değiliz. Bir yere doğmak için biz bu dünya rahminde, rahmaniyetle bir rahime düştük. Rahim içinde yaşıyoruz aslında biz. İçimizde bir rahim var bizim. Biz rahim içinde, anne rahminde büyüdük ama o anne rahmi rahimin bir tecellisiydi.
Eyvallah.
Bu rahmaniyet içerisinde biz dünya gebesinin çocukları olarak ahirete doğacağız bir şekilde. Ve bizim oradaki huzursuzluğumuzun izale olabilmesi için, orada dehşete düşmememiz için bu dünya hayatında daima bize seslenen vahyi ilahi işitmek mecburiyetindeyiz. İşittiğinizde şimdi düşünün, Allah'la işi olmayan bir adamın ahiret sabahına ben Allah'ım dediğinde onun dehşeti yeter zaten. Hiç seninle işim olmadı benim. Böyle bir insanın o dehşeti, o doğumu ona yeter. Bir ömür Allah'la yaşayan bir insanın ben Allah'ınım dediği zamanda bana korku ve hüzün yoktur bugünden artık. Bu dünya rahmi. Çünkü bakın madde mananın yoğunlaşmış şeklidir.
Eyvallah.
Belli cümleler üzerinden giderseniz maddi sahada bir keşif gördünüz. Yani anahtarı daha belirgin hale getireyim. Bir şeyin maddi safhada tespit edildiğini gördünüz. Hemen onun manasını düşüneceksiniz. Tefekkür edeceksiniz. Çünkü madde mananın yoğunlaşmış şeklidir. Dolayısıyla burada ben Deniz'in sizin anlattıklarınızdan anladığı nokta bu. Bu veledi kalbiyeye, kalp çocuğuna ve Hazreti insan evladına bütün güzelliğiyle görünmesi için dünya hayatında en çok yapmanız gereken şey telkindir. İslam literatürüne göre zikirdir.
Eyvallah.
Bir ömür Allah diyen bir adam, La ilahe illallah diyen bir adam, bundan zevki manevi alan bir insan, öteki ahiret hayatına gittiğinde onun namına geride kalanların hepsi ağlar zaten. Hepsi ağlar. Gözyaşı döker. O tabii kanun boşluk kabul etmez. Birisi ağlayacak. İlk doğduğunda sen ağlıyorsun. Güzel gittiğinde de etrafın ağlar. Fakat o kişi kıyamet sabahına gülerek kalkar.
Eyvallah.
Telkini alanla, zikri kabul edenle, zikri gönlüne indirenle, telkini kabul etmeyen, hiç zikirle işi olmayan, gönlüne ve manasına bu zikrin güzelliğini indiremeyenler arasındaki farktır aslında din ve dindarlık. Dinsizlikle dindarlık bundan ibarettir. Dolayısıyla bu zikir öyle bir zikirdir ki mezkurun, zikrettin. Sen fani olabilirsin. Şunu söyleyeyim de geçelim. Yani kıymetli kardeşlerim, bendeniz burada Mesnevi-i Manevi'nin büyüklerimden dinlediğim şekliyle size aktarıyorum. Mesnevi-i Manevi bu şekilde okumadan akademik çalışmalar veya belli lügat parçalamalarla konuşmanın bir manası yok. Mücerret soyut bir şekilde, hiç hayata tatbik edilmeyecek şekilde içimizde böyle bir şeyler uyandıran fakat hayat olarak bize ışık göstermeyen bir mesnevi okuması okuma bile sayılmaz. Ona mesnevi okuması değil, bildiğini okuma desek daha doğru olur. Buradaki beyitler ancak bu şekilde açılır. Neden? Mazmununda bu beyitlerin içerisinde yani muhteviyat olarak, konu olarak bir şekilde bunlar işlendiğinden dolayı bu beyitler o konulara remiz olmuştur. Yani sembol kelimesini sevmiyorum. O yüzden remiz diyorum. Yani o remzi anlayanlar, o işareti anlayanlar bu manayı da beraberinde anlıyorlarsa Mesnevi'den manevi zevk alabilirler. Mesnevi onlara bir mürşit kitap olabilir. Yoksa durmuş olan bir saat bile derler ya, günde bir vakit veya en azından iki kere yovan ve akrep olarak düşünürsek, dijital olarak düşünmezsek, en az iki kere doğru olan saate işaret eder. Mühim olan sadece buradaki doğruların aa ne güzel demek değildir. Azami şekilde istifade etmektir. Öteki türlü her şeyde hak tecellisi vardır. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim ve tamamlayacağım dedim Mustafa kardeş. Zikreden kişi, dindeki şey şu. Dünyevi işlerle meşgul olduğunuzda siz de fanisiniz, o iş de fani. Fakat manevi işlerle meşgul olduğunuzda siz fani olsanız da zikrettiğiniz baki. Sen onunla, bak tuhaf bir söz bu, şimdi şaşıracak biraz seyircilerimiz ama bir insan muhabbetle hakikaten Allah'ı zikretse ve sevse, sen onun zikrini bıraksan da o mezkur seni bırakmaz. Bunun çok acayip bir hadis-i şeriften çıkarımını yani istihraç etti veya nukracun min veya bih tabirleri vardır hadis-i şerifte. Oradan çıkartmak tabiri vardır. O yüzden bu tabirlerde Türkçe'ye böyle yansıyor. Çok acayip bir hadis-i şerif var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir başı da var bunun. Bir vakadan sonra buyuruyor ki muhakkak ki bir müminin hastalanması veya uykuda, bilmeden tabii uykuda, baştan böyle niyet edip de yorganın içine girip başına çekip namazı kaçırmayı kastetmiyor. Ama ağır mesela, hiç farkında değilsin. Koltukta otururken yığılmışsın, namaz geçmiş, farkında değilsin. Gafletten dolayı, unutmaktan dolayı veya hastalıktan dolayı. Üzerinizde geçen şeylerden Allah sizi mesul tutmaz. Bir başka hadisi şerifte, bir mümin hastalandığından dolayı bir ibadetini yapamazsa, o evvelden sıhhatliyken o ibadeti yaptığı için, hastalandığında da aynen eksiksiz olarak Allah ona o ibadeti yazar buyuruyor. Neden? Ben faniyim ama benim zikrettiğim baki.
Eyvallah.
Ben nakısım ama Allah her türlü sıfattan, eksik sıfattan münezzeh. Dolayısıyla mezkürla zakir, mezkür aslında birbirinden zaten ayrılmaz. Fakat zikrediyoruz. Biz kimi zikrediyoruz? Bizim mezkürümüz Allah baki, daim, kayyum, hay. Biz ölsek de o bizi bırakmıyor. Biz kaybolup gitsek de o kayyum. Biz bir işleri göremezsek de o samet. Hep bizim yerimize yapıyor. Tevekkeltu alallah. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
İşte bir din algısıdır. Dolayısıyla dini hayatın hayatı olmayan, daha doğrusu hayatı bu inançca hizmet için hayatı algılayamayan bir kişinin dindar değildir. Bakın çok açık söylüyoruz. Bu fıkıh kitaplarında, akaid kitaplarında olan meseledir. Hayatı böyle görmeyen bir adam dindar değildir. Yani ona dini anlayan bir insan denilmez. Mümin olabilir. Fakat dinin kastettiği, muradı olan insan ve dini anlayan, agah, bir alim, dindar bir insan olamaz.
Eyvallah.
Evet. Bu hesaba göre düşünsünler. Şimdi geçen derste intisaptan ve seyri sülükten bahsetti. Demek ki Mevlevi'de bir intisap meselesi var.
Eyvallah.
Bir seyri sülük var. Bu ne olabilir? En azından Mevleviye'nin seyri sülük hakkındaki şeyiyle, malumatıyla, bilgisiyle buna belki izinli olan insanlar da olabilir. Bir şekilde bu yolların açılması lazım. Bu terbiyeden insanların mahrum edilmemesi lazım. Hani bakın yani biz şu an elimiz kolumuz bağlı ama çok iyidir. İnanın ki bak bu yol çok iyidir demenin bir manası yok ki. Yani bu ne kadar sürer sonra? Sürmüyor zaten. Öyle gruplar var ki biz Mevleviyiz ama Müslüman değiliz diyor yurt dışında. Öyle gruplar var ki geçenlerde Bursa'da bir şey gördüm. Böyle bir cemaat gördüm. Allah affetsin ya. Yazık. Hani sahtekarlık desem sahtekarlık değil. İyi niyet vardır desem şüpheleneceğim çok şey var. Kafada Mevlevi sikkesi. Ne yaptığı belli değil. Destur alıyor. Bak şimdi anlatayım sana da biraz gülen millet de gerildi biraz fıkra gibi olsun. Meydana çıkıyor destur diyor. Destur destur. Sonra karşı tarafa geçiyor destur destur diyor. Yani kendisinden alıyor desturu. O kadar aşikar ki. Hani Mevlevi desen Mevlevi değil. Hoca desen hoca değil. Şeyh desen şeyh değil. Ya bir şeyler yapılıyor belki. Bir faaliyet var. Ya hiç mi olmasın? İşte ne güzel bak Allah diyor. E kardeşim zaten biz bugün ne çekiyoruz şu anda? Nasıl derse desin Allah desin dediğimiz için bugün bu hale geldik.
Eyvallah.
Yani. Şimdi, ya nesin sen şimdi? Şimdi kardeşim bak bu işin bir haysiyeti var. İmam sarıyla çıkabilir misin oraya? Çıkamazsın. Adama Sübhaneke'den talim yaptırırlar. Tecvidin var mı senin derler. E peki sen bir tasavvuf erbabıysan hangi sahadan icazelisin? Ben icazem yok. E niye şeyh gibi giyiniyorsun? Ben işte otantik olsun diye yapıyorum. E ama bu sahada bir de bu işin bilenleri var. Ya yapmayalım şunu. Ya şu pisliği yapmayalım yani. Ne olur. Yani şart mı bir şeyleri kokuşturmak ya? Bir şeyleri kokuşturmak şart mı? Düzgün bir biçimde. Çık güzel bir feski. Güzel bir terziye bir şey diktir. Yani Mevleviliği bilmem neyi şunu bunu yapmanın bir alemi yok ki. Ne lüzum var? Yani bunun adabını biliyorsan bu adabın silsilesine göre adabı, erkanı bellidir. O zaman doğru düzgün yap. Biz kendimize göre takılıyoruz. E, bir aranızda ne yaparsanız yapın. Ama bütün aleme, televizyona, medyaya, internete vermenin bir alemi yok ki. Yani bu artık bu işler çok sığlaştı yani. Çok hoş olmadı. Ama şunu söyleyelim. Bu böyle devam etmeyecek. Bu işin ehli olan insanlar belli şekilde toparlanmanın arabesinde ve bunlara artık prim verilmeyecek. O kadın, kız, erkek beraber sema yapan insanlar. Mevleviyiz deyip de bu dünyada bir Müslümanın hiçbir derdiyle uğraşmayan insanlar. İnsanların ve dünyanın şu anda ihtiyaç duyduğu İslami ve İslami ahlakı fert olarak göstermeyip bizim hem bir yönümüzde böyle ama biz aynı zamanda böyle Türk Müslümanlarıyız tarzında abuk sabuk. Hangi dinden olduğu belli olmayan, Şaman desen Şaman değil, Mecusi desen Mecusi değil. Kendine göre dini Müslüman olarak anlatanlardan bu yol arınacak. Çok yakın bir zamanda, İnşallah. Çok kısa bir zamanda arınacak. Şu anda da zaten işin ehli olanlar bu işten yaka silkmekte. Çok güzel bir programla inşallah hem Türkiye'de hem bütün dünyada bu işin aslıyla alakalı, yoluyla, erkanıyla alakalı bir usul deklare edilecek.
İnşallah.
Buna uyan, tabi olanlar Mevlevi olarak belki tanınacak. Diğerleri isterse tenüre entari giysin, isterse kafasına fes giysin, sikke giysin. Onlar da tek tek şunlarla alakası yoktur. Kendilerine göre bir şey yapmaktadırlar. Folklorik olarak gidip seyretmek istiyorsanız ne âlâ, ama bak folklorda bile bir şey, usul vardır. Kendi milli, dini ve örfi değerlerinizle siz bozacak şekilde istihza edemezsiniz. Bugün Urfa kebabının üzerine rakı dökerek servis yaparsan ona Urfa kebap diyemezsin sen. Urfalılara bu çirkefi atamazsın. Kendi herzendir o, değil mi? Rakı döküp yapamazsın Urfa'yı. Biz böyle yiyoruz. Adına Urfa demeyeceksin onu. Rakılı kebap diyeceksin. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Biz Mevlevi. Mevleviysen Mevlevi gibi davranacaksın. Meydanında Mevlevi bir şey yapıyorsan Mevlevi'ye göre olacak işin. Değilsen o zaman kendine bir isim bulacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar mühim meseleler.
Hocam şimdi, bu bölümün sona ermesine son 3-4 dakikamız
var. Var vaktimiz o zaman. Eyvallah. Şimdi intisaptan bahsetti. Bunlar mühim bir şey. Bir şey eyvallah. Daha söyleyeceğim. Buyurun. Böyle tamamlansın. Şimdi bazı insanlar da artık nerede bu eski şeyler kalmadı. Onu da bilmiyorlar, bunu da bilmiyorlar, şu da bilmiyorlar, şunu da bilmiyorlar deyip ahkam kesmenin ve hiç kimseyi beğenmemenin de artık tadı tuzu kalmadı. Güzel mi biliyorsun? Çık. Doğrusunu yapacak şekilde bir mesafe kaydet. Hem bir cemiyetin içerisinde bulunup da hem de hiç düzeltmemek için gayret etmemek, hem herkesi susturup da artık eskisi gibi olmuyor demek, bunların hiçbirisi samimi şeyler değildir. Yani bugün bazı partilerin durumuna benziyor. Bir çivi bile çakmadan trilyonlarca yapılan yatırımı tenkit et. Çivi çakmamışsın da. Bu kadar kolay olmamalı belli şeylerin karalanması. Bu kadar efendim basit olmamalı güzel işlerin önünün kapatılması.
Eyvallah.
Neden kaynaklanıyor bu? İnsandan kaynaklanıyor. Çünkü insanın cesedi dinle terbiye olmaz, yoğrulmazsa veya dini kendisine göre yoğurursa bu ceset bir haset hanedir. Ne dedik? Haset hane. Haset malum. O çirkin ahlak. Haset hane. Hasedin çöreklendiği binadır. Niye böyle bir tabir kullandı acaba Hazreti Mevlana? Şimdi mi söyleyelim?
Aradan sonra inşallah hocam. Kısa bir aradan hemen sonra buradayız. Efendim devam ediyoruz. Kıymetli hocam, Hazreti Pir bu haset ve insan mevzuyla alakalı başka bir beytinde geçtiğimiz vakitlerde karşıma çıktı. İnsanın hüviyeti dilinin altındadır buyuruyor yine Mesnevi'de. Yani içinde ne varsa o dilden çıktığı için mi? Hasedin de hani o çıkış noktası dil olduğu için mi böyle buyurmuş? Ben henüz anlayamadım ama hani insan, haset, dil bunun üzerine de
Arife işaret kafidir.
Eyvallah.
Ama dilden çıktıktan sonra, konuşma devreye girdikten sonra cahil de anlar, alim de anlar, arif de anlar.
Eyvallah. Ortaya çıkmış olur
tabii. Ama bazen dil öyle şeyler yapar ki hasedini kusar da millet onu başka türlü anlar. Tevazu kisvesinde görünür mesela. Estağfurullah efendim, biz ne anlarız, ne biliriz, kıtmiriz, ben deniz falan der, adamı yer, oyar. Yani böyle bir zamanında bir şey tanımıştım adam. Estağfurullah efendim, biz sizin yanınızda haşa konuşabilir miyiz? Fakat şey der ki Kadı Beydavi, mübarek yani, sen şimdi Kadı Beydavi'yi ezbere biliyorsan, zaten şimdi bu olmadı. Tevazuda öyle bir şey vardır ki, kendi farkında olursun, başkaları senin o şeyde olduğunu fark etmez.
Eyvallah.
Buna tevazu denir. Kendin alttan aldığını bilirsin, kendin bilirsin. Diğerleri anlamaz, ona tevazu denir. O güzel övülmüş ahlaktır. Başkalarına çaktırdıktan sonra bunu, başkalarına bak ben ne kadar şeyim tevazu gösteriyorum desinler diye yapıyorsun olmaz ki. Sen de tabii olmalıdır yani. Mahviyette kendin de fark etmezsin indiğini. Hiç itibar etmezsin. Kendinden geçmişsindir çünkü. Tasavvufta da anlatılan aslında odur. Övülen. Çünkü tevazuun kibre kaçma ihtimali vardır. O sebepten dolayı da çok alçak gönüllü olmak veya ziyade tevazu kibir alametidir derler eskilerde. Anormal yani. Efendim estağfurullah ben senin attığın tırnağı olamam onları. E tamam da ya şimdi tırnağımı atıyorum. Tırnak mı sen? Hadi sen at da ben tırnağımı atmayayım. Desin. Atacak mı? Yok işte. Ben. Yani lüzumsuz, abartılı yani. Anlatabiliyor muyum? Şiirde yapılır. Bir şeyi methetmek için yapılır. Tebessüm ettirmek için yapılır. Fakat din ve hakikat sahasında lüzumsuz böyle tabasbus hareketleri zaten kokar. Belli müddet sonra dışarı vurur o. Yani görünür amelde. Şimdi dille alakalı böyle bir şey var. Fakat haset biraz daha farklı. İstiyorsan biz arada kaldığımız yere dönelim.
Eyvallah hocam.
Hasethane.
Hasethane.
Beden bir hasethanedir. Yani hasethane deniyor. Bu hasethane denmesinin sebebi ne? Haset orada işlendiği
Eyvallah.
İçin. Demek ki aslında insanın ruhu bu dünyaya iğreti geldiğinden ve ruhlar aleminden geçici olarak geldiğinden dolayı haset eden ruh değil. Nefis ve ceset hasede peşne. E peki bu nasıl haset edecek? Hasethane denilmesinde çok büyük bir hikmet var. Şimdi ben Deniz bakın ne kadar basit gibi görünüyor. Bu ceset hasethanedir. Malumun olsun ki hasetten bütün bir hanedan bulaşmış olur. Yani hasethane, bu beden bir hasethanedir. Haset olursa her yerine bulaşır. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ruh. Eğer haset yapan ruh değilse.
Eyvallah.
Bak basit gibi görünen beyitleri Mesnevi'nin en şerhe muhtaç beyitlerdir. Bu bedenimde benim cesedimde ruhum yok mu? E ruh bu hanede oturuyor. Ceset bunu tek başına yapmıyorsa ruhtan başkası değil ki bunu yapan diye bir sual varit olabilir. Buna iki cevap verilir. Bir, insanda bir ruh yoktur. İnsanda hayvani ruh da vardır. Bu cesedi hareket ettiren. İnsani ruh hiçbir zaman hasetkar değildir. Bir böyle cevap verilir. İkincisi, bu cesedi, bu bedeni şeytan kendi haset illetini çalıştırmak için fason işçi gibi çalıştırır. Fason iş verir ona. Yani öyle bir şey olur ki kendi de kazanmaz. Şeytana çalışmış olur. Şeytanın adımlarını takip eder. Şeytana kulluk etmiş olur. Şeytan da Allah'ın kuludur ama nasıl ki kula kulun secdesi caiz değildir bu dünya hayatında. O nefse bürünmüş ruhu menfuhu yansıtamamış haliyle bu dünyada insana secde caiz değildir. Ona tapınmak caiz değildir. Hürmeten eğilinse bile ki bunun örnekleri var kısası Enbiya'da da. Fakat ona kulluk etmek caiz midir? Taabbüt etmek, ibadet etmek caiz midir? Değildir.
Eyvallah.
Ya peygambere bile ibadet edilmez. İbadet edilir peygambere yaklaşmak için. Peygamberden daha çok istifade edeyim, nuruyla, ruhuyla beni kuşatsın da insan olayım diye gayret edilir. Ama ibadet peygambere bile yapılmaz. Öyle değil mi?
Eyvallah hocam.
O zaman bu ceset hasethanedir. Yani bu cesedi aynı bir atölye gibi. Efendim ne yapar? Şeytan işletir. Ruhi hayvaniyeye verirsen nefis işletir. İşletmeyi onlara vermiş olursun. Ondan dolayı da ne yapar? Hepsini berbat eder. Evet. Devam edelim 432 ile beraber.
İnsanın cismi hasethane olmakla beraber Cenab-ı Hak o cisimlerden bazılarını iyice temizlemiştir.
Evet. Cenab-ı Hak temizlemiştir. Yani kişiye bu hasethaneyi temizletmek imkanı var mıdır? Niye Cenab-ı Hak temizlemiştir diyor. Burada da şarihler iki metot takip etmişler. Yani genel olarak iki düşünce var. Cenab-ı Hak temizlemiştir. Bir, peygamberler, sıddıklar ve onlara yakın olan velilerde haset illeti olmaz.
Eyvallah.
Yani onlar başkası nasıl kazansın diye gayret ederler. Hatta peygamberler nasıl buyuruyor? Ümmeti ümmeti buyuruyor değil mi? Ya Rabbi bunlara hidayet eyle diyor. Bunlar senin kullarındır. Azap edersen senin kulların. Ama affedersen de sen kerim olan, rahim olan Mevlasın. Gafursun, rahimsin diyor peygamberler. Peygamberler hasetçi değildir. Neden? Bizzat Allah tarafından onların cesetleri hasethane olmaktan beri kılınmıştır. Peygamberler. Peygamberlere varis olan, en yakın olanlar kimlerdir peygamberlere? Buyurun.
Estağfurullah, şehitler, veliler, sıddıklar.
Sıddıklardır.
Eyvallah.
Peygambere en yakın olan kişi sıddıktır. Sıddık oldu da mı peygambere yakın? Peygambere yakın oldu mu sıddık, onu bilmiyoruz. Yani bu yorumlar var.
Eyvallah.
Sıddık olur da peygambere çok yakın mı olur? Sıddık peygambere yakın olduğu için mi sıddık olur? Peygambere yakın olduğu için sıddık olur. Ondan evvel sadıktır.
Eyvallah.
Peygambere sadık olan peygambere yaklaşınca sıddık olur. En güzel tarif, bendeniz bunu beğenirim.
Estağfurullah.
Hal ehlinin yaptığı sohbet mahsulüdür. Bazılarını temizlemiş Hazreti Allah. Peki Sıddık-ı Ekber'den misal verelim. Ne buyuruyor? Ya Rabbi, ya Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Yani Sıddık denilince ilk akla gelen isim peygamberlerden sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir. Hatta Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir'dir, sonra diğer peygamberlerdir. Sadık deniyor ama sıddıkiyeti tasdiklenmiş zattır.
Eyvallah.
Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Benim alimlerim, Beni Enbiya'nın, Beni İsrail'in, İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Hadis-i şerifinde bu meyanda hatırlatmış olalım. Ne buyuruyor duasında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz? Ya Rabbi, benim bedenimi o kadar büyüt, o kadar büyüt, o kadar büyüt ki cehennemleri kaplasın. Cehennemleri kaplasın, hiçbir mümin oraya girmesin. Hiçbir insan oraya girmesin. Bak, haset var mı bu insanda? Bir de nedir? Allah velisi, yüksek tabakada olan insanlar. Bir insanın hidayetine vesile olacaksa bu can feda olsun diyen birçok evliya vardır. Bunlar hasetçi olmaz hiçbir zaman. O zaman şöyle bir şey yapılır. Allah Teala'nın nurlandığı, Allah'ın aşkıyla yanan aşıklar haset ateşine yanmazlar. Onlarda haset ateşi olmaz. Onlar narlarını nura çevirmiştir. Bir cihetten baktığımızda peygamberlerdir, ezelden seçilmiştir. Sıddıklardır, ezelden seçilmiştir. İkinci şerh demiştik. Gayret ede ede hasetten arınanlar da aslında bunu neyle yapmış olurlar? Allah'ın izni inayetiyle yapmış olurlar. Fakat ilk tabir daha çok beğeniliyor. Neden? Çünkü 433. beyitte hasetten temizlenmeye muvaffak kıldıklarını zikrederken peygambere indirilen ayeti de misal veriyor. Hazreti İbrahim ve İsmail aleyhisselamı da misal veriyor. Ne diyor 433. beyitte?
Tahira beyti, ayeti kerimesi temizlik nişanıdır. Aslı toprak olmakla beraber insan cesedi nur hazinesidir.
Evet. Bu iki görüşü de cem ediyor aslında. Tahira, çünkü İbrahim'le İsmail aleyhisselam olduğu için malum. Tahir, tahira, tahiru. Arapça emri hazır kalıbı. Tahir dediğinde sen temizle. Tahira, ikiniz temizleyin. Tahiru denilince üç veya üçten fazla kişi kastedilir. Emir sıgasıdır bu.
Eyvallah.
Temizle. Allah Teala ezelden seçtiği kullar vasıtasıyla temizliği yaptırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıkla bir insanın cismi temizlenir. Ezvacı mutahharat diyorsun.
Eyvallah.
Allah temizlemiştir. Resulullah'a yakın olduğu için. Resulullah'a yakın olanın temizlenmesi bizzat Allah'a aittir. Allah o adamı temizler. O yüzden onlar ezvacı tahirattır.
Aynı şey burada da geçerli olur mu hocam? Yani yakınlaşıldığı için mi temizlenir?
Yok yok, aynı anlattığımız gibi. Kıyaslasınlar sıddık meselesini.
Eyvallah.
O ikinci anlattığımız tarif gibi.
Eyvallah.
Şimdi burada da zaten gösteriyor. Nedir? Tahira beyti littaifine. Değil mi? Beytiye littaifine diye ayeti kerime devam ediyor. Beytimi temizleyin. Burada tavaf edecekler için, kıyam edecekler, rükû edecekler için. Peki bak, kendisi temiz, Allah tarafından temizlenmiş olan İbrahim Halil ve İsmail Zebihullah Kabe'yi de temizliyor. Orada nedir? Bütün öyle bir temizlik yaptırmıştır ki kendini temizleyen zatlar sayesinde. Kabe'ye ne kadar pislik, ne kadar necis cesetler gelse orada Hakk'ı zikrettiğinde orada temizlenerek ayrılıyor. Kabe'nin üzerindeki tozla alakalı değil o sadece. Benim burada buluşacaklarımla öyle bir manayı buraya yükleyin. Size verdiğim, dikkatli dinlesin ama bunları arkadaşlar. Size verdiğim mana, ezelden sizi seçtiğim nübüvvet nuruyla bu Kabe'yi öyle bir şekilde o nuru buraya verin ve buraya bahşedin ki hiç haset etmeden buraya indirin ki buraya gelenler bile temizlensin. Tavaf edenler temizlensin, namaz kılanlar temizlensin. Hala benim gibi binlerce insanın pisliği Kabe'ye doğru akıyor. Beş vakit namazla istikbali Kabe'yle, ömürde hacla umreyle yine de o kirlenmiyor. Rengi siyah ama tertemiz. Siyah renksizliktir. Eyvallah. Siyah renk değildir. Renksizliktir. Renklerin bittiği yer. Acemi geliyor, Kürdü geliyor, Zencisi geliyor, Siyahı geliyor, Beyazı geliyor, Çinlisi geliyor, Namussuzu geliyor, Hırsızı geliyor. Tövbe ettim, bundan sonra doğru adam olacağım diyor. Ne var ki orada 7 kere dönmekle tertemiz oluyor? Sen bunu maddeyle izah edebilir misin? Edemezsin. Allah'ın temizlediği bir insandan oraya o feyiz akarsa o zaman izah edersin işte. Öyle temizlenen başkalarını da temizler. Yine insandandır o tecelli. Allah'ın insana verdiği tecellidir. O sebepten Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya Mekke'nin fethinde ve haccında bir müminden daha faziletli değilsin buyuruyor Kabe'ye. Ey Kabe, bir müminden, bakın veli değil, sıddık değil, şehit değil, peygamber hiç değil, bir müminden daha faziletli değilsin diye. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlara. Artık çünkü buramıza geldi. En son gittiğimde Hacer-ül Esvet'te yine 3-4 tane çocuk çiğnendi. İnsaf edin ya. Bunun artık kibarca söylenmesi falan faslını geçtik arkadaşlar. Allah rızası için Diyanet görevlileri de biraz bu hususta biraz sert konuşsunlar. Ezmemek lazım. İnsanca da bırakın bunları, alelen konuşun. Kardeşim, Hacer-ül Esved'i öpmek için bir mümin çiğniyorsan Kabe'de cinayet işliyorsun sen. Cinayet işliyorsun ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes de bana kızacak. Topa tutacaklar. Sen Hacer-ül Esved'i ellediğini mi zannediyorsun Kabe'de? Bilmem nereden menşeini bile bildiğim, şöyle şu kalınlıkta bir şey var orada siyah. Onun içine konulmuş 5-6 tane Hacer-ül Esved'den parça var. Hacer-ül Esved'in kendisine bile temas edemiyorsun sen orada. Ağzımı açtırmayın şimdi benim. Orada bir mümini ezemezsiniz. Ne zaman İslam alemi düzelecek biliyor musunuz? Kabe'ye gittiğimde ben Hacer-ül Esved'in önünde birbirine lütfen siz buyurun diye Müslümanlar gördüğüm vakit anlayacağım ki Müslümanlar bir şekilde çıkmışlar, selamete erişmişler. Artık bu olacak iş değil. Peygamber Kabe'yi temizlediği insan temizlenmek için gittiği için Kabe'nin şerefi vardır. Yoksa onun taşında değildir. Allah o cesede, o Kabe cesedine bir nazargah-ı ilahi olarak, meleklerin tavaf ettiği, nazar ettiği bir alem olarak, fakat orada Hazreti insan oraya gelinecek de temizlenecek diye bunu bahşetmiş. Sen oraya git, kirlen gel. Olacak iş mi? Olacak iş mi bu? Kabe'nin ruhu nerede? Kabe'nin ruhuyla ne alakası var bu işin? Hiç öpemedik. Sen bir mümine eziyet etmemek için oradan mahviyetle başını eğ. Allah sana cennetlerde ne bahçelerde ne güzelliklerde peygamberlerin ellerini öptürecek. Kendi cemalinin aynesini sana açacak. Niye biz bunlara inanmıyoruz ya? Böyle cenknameler gibi Hacer-ül Esved menkıbeleri var ha. Bir tane dirsek attım, ona vurdum, bir tane yumruk çakınca Arap düştü, ben de olsa da karıyı aldım Hacer-ül Esved'e soktum diye anlatan insanlar. Bırakın artık bu işleri ya, yapmayın böyle şeyler ya. Mümin incinmeyecek kardeşim. Ben Kabe'ye geldiğimde rahat olmak istiyorum. Düşün kendini şimdi, Myanmar'dan gelmişsin sen. Kabe'ye sana bir zengin seni almış. Budistlerden, hani o Budistler duruyordu ya, et bile yemiyorlardı namussuzlar. Bak nasıl adam kesiyorlar şimdi. Diyorum ya, ziyade tevazu, kibirdir aslında.
Eyvallah.
Nasırına bas sen, ben insanlığını anlayayım seni. Nasırına basınca bedduayı basıyorsun. Bedduayı ne zaman basarsın biliyor musun? Müminler eziyete, zillete düşüyorsa, müminler izzetini kaybediyorsa o zaman basarsın. Müşrikler sana gülüyorsa, kafirleri gülüyorsa, Yahudileri sana gülüyorsa, sen onların ekmeğine yağ sürüyorsan, senin bedduan, köpeğin duası kabul olsa gökten bonfile yağarmış diye bir söz var. Bir adam kafir olsa ve zulme uğrasa, ahı tutar. Fakat zalimken beddua etse, sabahtan akşama kadar beddua etse hiçbir şey olmaz. Mazlumsa, mazlum, hakikaten mazlum. Peygamberin bile hesabı sorulur. O mazlumdu derler, kafir de olsa. Ama onun haricinde zalim, mazlum olacak. Yok, böyle bir şey yok. Şimdi tekrar biz şuna dönelim.
Eyvallah.
Şeyi konuşuyorduk. İnsanın şerefinden konuşuyorduk değil mi?
Eyvallah. Myanmar'dan.
Myanmar'dan aldın getirdin. Evet. Şimdi düşün, adam orada zaten ne şeyler görmüş. Rezillik görmüş. Kabe avlusuna geliyor. Hani böyle Kabe'ye falan bakıyor. O sırada birisi izdiham için itiyor. 5-6 tane ahmak. Ahmağın da ahmağı. Çünkü neden ahmak diyorum biliyor musunuz? Hakaret için değil. Kabe'ye gel ve günah işle. Ahmaklıktır bu. Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılacağım diye tavafı kesse. Makam-ı İbrahim neresi Mustafa'cığım? Makam-ı İbrahim o sarık şey değil mi?
Eyvallah.
Tamam da Makam-ı İbrahim'in temsil makamıdır o. Hazreti Ömer zamanındayken o Makam-ı İbrahim Kabe'nin içindeydi. Kabe'nin içindeydi. Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılmak istediğinde nerede kılacaktın o zaman sen? Müsait olan neresi varsa Kabe alanında orada kılacaktın. Efendimiz hemen kılmış. Kardeşim 15 kişi var. Tavaf bitince niye gideyim de 15 kilometre yürümeye? Tavafım tamam oldu. Burada kılacağım namazı. Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılacağız diye tavaf ediyorlar. Ve bu kadar milyon İslam Müslüman var. Bu kadar hoca var. Bu kadar bilmem ne var. Hiç engel olmuyor. Oradaki Vehhabiler de engel olmuyor. Niye biliyor musun? Onların primi artıyor çünkü. Gülüyorlar. Doğru düzgün yapmaya çalıştı, yak diyor. Bir adam bozmaya çalıştı, ellemiyorlar bile.
Eyvallah.
Ellemiyorlar bile. Neden? İşte bu karışıklığı görsünler de. Bak işte esas biz Müslüman. Sorduğun zaman söylüyor, o şart değil diyor. Ve niye engel olmuyorsun o zaman? Askerin var senin burada. Burada yasak diye demiyorsun. Çünkü bakın görün ki halinizi. Bize şeyiniz artsın, itibarınız artsın. Mevzu var. Mesele bu.
Eyvallah.
Şimdi tekrar şöyle başlamış olalım. Demek ki Tahira Beytiye ayeti kerimesinde bir temizlik nişanı var. Yani insan topraktan yaratılmıştır ama Allah'ın izniyle, peygamberlerin yol göstermesiyle ne olmuş olur? İnsan bu haset haneyi bir şefakat haneye, bir sehavet haneye, bir keramet haneye çevirebilir.
Arz edebiliyorum. Estağfurullah. İnsanın yaratılışında, doğasında, içinde böyle bir haset vardır. Bütün konuşmalardan çıkartabilir miyiz hocam o halde?
Yani vardır tabii.
Haset vardır, mevcut.
Fakat yaklaşmaya çalıştığı müddetçe, yolda gitmeye çalıştığı müddetçe o yavaş yavaş temizlenir. Yani şöyle de bir mana çıkmasın. Ya tamam ben haset de var bende, kötüyüm ben. O zaman ben hiç Kabe'ye de gitmeyeyim. Hiç peygamberin de işte sünnetini okumayayım, sünnetleri yapayım, namaz kılmayayım. Hayır bu o değil. Bak şöyle bir şey söyleyeyim ben kardeşlerime. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kabe'de namaz kılıyor muydu? Mekke devrinde.
Eyvallah.
Kılıyordu. Mekke devrinde Kabe'nin içinde putlar vardı. Bu neyi gösteriyor? Bir insan şu anda temiz olmasa bile Hazreti Peygamber'in nazarına ve irtifatına mazhar olabilir. Hala o bir ibadethane haline gelebilir. Hala razı olunan bir Kabe-i insan olabilir.
Eyvallah.
Mühim olan bunun üzerine gayret etmek ve bulunduğu daire içerisinde bunu yapmasıdır. Bu ders çok önemli bir ders. Haset mevzunda da eğer hasut olmayan bir zaten hile ve haset etmeye kalkarsan o haset dolayısıyla kalbine zulmetler aruz olur. Müthiş bir şey bu yani. Müthiş bir şey. Bir insanın kalbinde haset yok. Sen ona haset ediyorsun. Bunun cezası vardır. Şimdi birinci cezası hasetçinin hasedi, iyi amelleri aynı ateşin odunu yemesi gibi yer bitirir. Bu böyle.
Eyvallah.
Ama başka bir şey daha var. Mümine böyle. Eğer peygambere haset ederse, eğer hakikaten gerçekten bu vatana millete hizmet eden insanlara haset ederse, riyaset için birilerini başkalarını karalarsa, sırf çekemediğinden dolayı kendi menfaatine dokunulduğundan dolayı kıskançlık gösterirse, bunu hak etmeyen bir insana haset eden kişinin kalbine zulmet gelir. Yani bir, zalimlerden olur. Günahları rahatlıkla işleyen birisi olur. İrtibatı keser. Mesela peygamberi kabul etmedi bir adam, peygamberi tanımaya çalışıyor. Bu adama yol açıktır. Peygamberi her gün görüp peygambere haset ediyor. Bu adama yol kapanmıştır. Kalbine zulmet iner. Allah muhafaza eylesin.
Amin.
Ebu Cehil. Hatta peygamber olduğunu da biliyordu. Dedi gele gele Abdullah'ın yetimine mi geldi? Ona mı geldi yani? Bayındır. Yani bana gelmeliydi diyor Ebu Cehil. Bana gelmeliydi diyor. Burada aynı şekliyle haset edilen kişinin de durumu önemlidir. Haset eden zaten zarardadır. Bir de haset ettiğin, hasetten emin olan bir insansa bunun manevi cezası da şudur ki kalbine zulmet gelir, kalbin mühürlenir şeklinde bir hikmeti anlatıyor Hazreti Pir.
Eyvallah. O halde 435'i de okuyup hemen bir araya gitsek hocam.
Olur, olur. Ben sana haset etmem.
Estağfurullah.
Evet.
Allah adamlarının altında toprak gibi ol.
Evet.
Yani onlara karşı haset etmek değil, fevkalade tevazu göster. Hasedin de bizim yaptığımız gibi başına toprak saç ve ayaklarının altına onu zelil et. Ayaklarının altına alıp onu zelil et.
Bu müstakil bir mevzu, zaten böyle arada derede olmaz.
Eyvallah.
Bu müstakil olarak konuşulması lazım. Bir ara mı var?
Eyvallah. Kısa bir aradan hemen sonra buradayız. Allah adamlarının altında toprak gibi ol beytini en son konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Hocam müsaadenizle beyti bir kez daha ben Deniz bu
lütfen
bölümün başında da okusam. Allah adamlarının altında toprak gibi ol. Yani onlara karşı haset etmek değil, fevkalade tevazu göster.
Eyvallah.
Hasedin de bizim yaptığımız gibi başına toprak saç ve ayaklarının altına alıp onu zelil et.
Beyt böyleydi. Şev merdanı hakra ziri pa. Allah adamının ayağının altında toprak ol. Biz böyle şey kısmını, yani en önce bizi alakadar eden kısmı çok dikkat çekiyor. Aa, ben şimdi onun ayağının altına mı eğileceğim? Şimdi bak, o dediğin adamın tarifi var bir kere. Ne diyor? Ne bak? Merdanı hak ra. Merdanı hak diyor. Bak, merdanı ilahi demiyor. Sadece merdanı ilahi dese Allah adamı olur. Hak adamı. Hakkı teslim etmek meselesine, hakkı. Allah Teala'nın emrettiği şer-i şerifi tatbik etmek hususunda kendini bu sahaya adamış, mana ehli bir zat var. Bu sana bir şey söylüyor. Bunun altında sen artık kibir gösterme. Oğlum şunu şöyle yap dediğinde, kardeşim bunu böyle yap dediğinde artık ona sen, ya ben tamam da işte ben demem. O ayağının altına toprak ol, onunla ne yapma, haset etme. Sonra ne olur? Sen feyiz alacağın yeri kirletirsen, zemzem kuyusuna bevledersen, Kabe'de günah edersen, nerede temizleneceksin sonra? Olmaz ki. Yani dişçiye bile gittiğinde, dişini çekerken fazla kımıldasan, iğne başka bir yerine batıyor. Yani bir noktada teslim olmak lazım. Allah adam bir yoldan bir yola giderken şoföre teslim olduğun kadar bile, dinini öğrenmek için bir ehil olan insana bir insan teslim olsa, rahatlıkla ya. Marmaray bilmem ne metro ne ki? Alır oradan oraya getirir. Sonra sen de şaşırırsın. 5 saat trafikte kaldım. Marmaray'da geçtim. Metrobüse bindim. Yarım saatte falanca yerdeyim diyorsun ya şimdi. Bunun hattı belli, istikameti belli. Böyle ne olduğunu bilemediğin acayip abuk sabuk insanların peşinde olursa bir insan, Allah muhafaza eylesin. O yüzden merdan-ı hak şu bir gerçektir. İşte biz bunu kitapta da kısmen yazmaya çalıştık. Aşkın bir noktasında. Bir insan yaptığı iş neyse hak adına eğer ortaya çıktıysa hak adına yaptığı işi şeffaf olarak göstermeli.
Eyvallah.
Buradan ayrı arkadan ayrı konuşmamalı. Buradaki cemaate ayrı konuş, arkadaki cemaate ayrı konuş. Efendimiz böyle değildi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin siyaseti vardı. Hiçbir zaman Efendimiz Müslümana siyaset uygulamamıştır. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Tarihte hiçbir zaman bir Müslüman savaş ilan etmeden bir toplumu arkadan hançerlememiş, onunla kahpece savaşmamıştır. Tarihte bunu daha evvel de söyledik. 3 program evvel. Bunlar özellik, yani duruşla alakalıdır bu. Karşınızdaki insan sizden emin olacak. Ben kötü bir insan olabilirim. İyi bir insan olmayabilirim. Mihraba geçtiğimde adam gibi duracağım. Örnek olduğumda adam gibi olacağım. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yola her şeyi karıştırıp da sonra ne yapalım manevi emir bilmem ne falan filan diye işi kıvırırsan o adamdan uzak dursunlar. Hak namına, şer-i şerif namına veya adab-ı erkan namına bir insanın hal ve harekatı senede bağlı değilse ve senet yoksa o kişinin ayağının altına toprak olmayı bırak, onunla aynı toprakta bulunmak bile sıkıntı yapar adama. Yani aynı toprakta olmak bile sıkıntıdır. Değil ayağının altındaki toprak olmak, aynı toprakta bulunmak bile tehlikeli olabilir. Evet. Yani burada hasetten kurtulmak istiyorsan seni hasetten kurtaracak adama tabi ol. Neden? Burada Hazreti Adem'e işaret ediyor. Çok müthiş bir mana var 435. beyitte. Hani diyeceksin ki bunu söylemek için mi araya gittik? Yani bunu arada da anlatırdın diyeceksin. Yok hocam. Şu kısmını anlatamazdım. Şeytanda haset illeti vardı. Onun bedeni hasethaneydi. Dünyada secde etmediği mahal yoktu. Ben belki halife olurum diye düşündü. Halifeliği kendine izaf etti. Eğer Adem'e tabi olsaydı, Adem'e secde etmesiyle beraber Allah onu hasetten temizleyecekti. Çünkü Adem'i beşerken insan kalıbına çeviren, ona kendi ruhundan ruh verip, Nur-u Muhammediye'yi de ona tac olarak giydiren, Kerremna tacını da başına oturtan ve giydiren Hazreti Allah, hasetten emin olunmuş bir seçtiği peygambere secde etmesiyle beraber şeytanı o hasetçi ve huzurdan tamamen kovulmaktan ne yapacaktı? Koruyacaktı. Fakat Adem'e pislik attığı için toprak ya bu ben ateşim ona mı secde edeceğim dedi. Kendisini temizleyecek olan Safiyullah'tan uzaklaştı. O yüzden de şeytan oldu. Anlatamadım.
Estağfurullah.
Şimdi Allah Teala şeytan secde etmeden evvel de şeytanın ne mal olduğunu bilmiyor mu? Yani Abdülaziz Bayındır gibi konuşacak halin yok. Nereden bilsin canım yapınca anladı diyecek halin yok.
Biliyordu.
Biliyordu tabii biliyordu. Canım. Allah'a bir gizli aşikar mı var?
Eyvallah.
Bizim için var gizli aşikar. Şimdi biliyordu. Fakat ortaya çıkmadı. Nerede ortaya çıktı? İnsan şeyinde. İnsanı yarattı. İnsan saf bu alemde. Çünkü onun aleminde değil ki Allah. O alemde insanı yarattı ve onu kendisi tesviye etti ve tasfiye etti. Saflaştırdı. Adem'in lakabı nedir Hazreti Adem'in? Safiyullah. Safiyullah. Safiyullah tarafında onun ceset tarafını tuttu. Kendisini temizleyecek Allah'ın beyti mesabesindeki korunacağı insanın gönlünde yer edeceğine ona da çamur attı. Hiç temizlenmedi. Ondan evvel şeytan adını kimse bilmiyordu. Allah biliyordu ama. Neden? Nereden biliyoruz? Allah Teala'nın Kur'an'ı mahluk değildir. Kur'an'da da şeytan yazıyor.
Eyvallah.
Demek ki şeytan olacağını biliyor Hazreti Allah onun. Şeytaniyeti ne zaman oldu? Şeytaniyeti. O azgın demek yani. Şatane artık Arapça kök olarak bakıldığında şeytan kelimesinin kökü şatana'dan gelir. Şatana. Azdı kudurdu, hiç hudut tanımadı demektir. Şeytan oluşu nereden geliyor? Kendisini temizleyecek olan Adem'e bile eyvallah etmedi. O yüzden de tard olundu. Yoksa Allah Teala kendi ilmiyle onu yine tard ederdi. Burada çok müthiş bir mana var. Allah bile hakkını kaldırmıyor. Sen nasıl şeriatı kaldırabilirsin? Allah bile koyduğu kaydı kendisi kaldırmıyor. Allah'ım ya bitti. Attım. Allah'sın. Yapacak bir şey yok. Allah bile kaideyi vaz eylediği kaide çerçevesinde ona şeytan, buna safi, buna kerim, buna halil o kaideye göre veriyor. Demek ki sen kaidesiz, kuğutsuz, şeriatsız, adapsız, tarikatsız ve kafana göre siz bilmezsiniz ben bilirim havaları basarak bir yere gidemez. Mecbursun ittiba etmeye. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bu çok mühim bir meseledir. O yüzden insan hasedini terbiye edebilecek insanlara karşı pislik atmamalı. Atarsa temizlenmesi artık biter. Adem evladı olmaz. Şeytan evladı olur.
Eyvallah. Hocam beyitte anlayamadığım birkaç husus var bendenizin. Birçok husus var da birkaçı özellikle dikkatimi çekti. İlk başta Allah adamlarının altında toprak gibi ol diyor. Orada bir toprak bahsi var.
Çok güzel hatırlattın. Keseceğim sözünü.
Estağfurullah.
Şeytan ateşten yaratıldı. Adem topraktan yaratıldı.
Eyvallah.
Toprak kısmını Adem'in başına kalkmak için değil. Onun ayağında olmak için kullan.
Eyvallah.
Toprak sıfatını, toprak ahlakınla beraber onun ayağını gittiği yola serersen, haset etmeye kalkan şeytani tarafını da, nari tarafını da üzerine toprak saçarsan, toprak ahlakına bürünürsen, nar sıfat olmaz da türap sıfat olursan, toprak sıfat olursan kurtuluşa erersin.
Eyvallah.
Evet.
Sonrasında da beytin devamında, hasedin de bizim yaptığımız gibi başına toprak saç, ve ayaklarının altına alıp onu zelil et diyor. Yani bir ilk baştaki ayaklarının altında toprak olma.
Çok güzel bak bir birleştiriyor işte.
Eyvallah.
Hasethane, cesethane topraktan yaratılmıştır. Hasedin toprak altına alınması, ayak altına alınması, toprak olması ne? Yani haset illeti sende vardır. Bende de vardır. Hepimizde vardır. Mühim olan bunu sahasına göre kullanmaktır. Eğer sen bunu başa çıkartırsan bu kibir olur, haset olur. Ayak altına alırsan gıpta olur, gayret olur.
Eyvallah.
Daha gayretli olayım. Yetmez. Daha gayretli olayım dersin. Hırs da öyledir. Şehvet de öyledir. Şehvet lazımdır bir insana. Ama belden aşağı olan şey kafasına koyarsa görünüm olarak da pek iyi durmayabilir. Durumu da vahimdir. O olması gereken yerde olduğunda ibadettir. Şehvet şefkate dönüştüğünde gayet güzeldir. Şehveti olduğu halde şefkati tercih ettiğinde terakki etmedir. Bir adamda şehvet kesilsin, manevi yükselmesi kesilir. O yüzden genç olanın iman nuru ve ibadeti böyle 1500 voltluk şey gibi ışık gibi parlar. İhtiyarın ibadeti böyle mum gibi titrer. Sen dersin ki ya bembeyaz sakalıyla bak geceleri teheccüde kalkıyor namaz kılıyor. Gençken de kılıyorsa güzel.
Eyvallah.
Gençlikte güzeldir o. Zaten gitmiş. Kurdun dişi döküldüğünde koyunlara çobanlık yaparmış. Sende o varken sen hakkı tercih edebildin mi? Sen ona haber ver bana. Bir adam elden ayaktan kesilsin. Daima üzerinde baskı olsun. Böyle ya Bayezid-i Bestami'dir ya Cüneyd-i Bağdadi. Fırsat eline geçsin, imkanlara kavuşsun. İktidara kavuşsun, ne mal oldu o zaman ortaya çıkar onu. Anlatabildim mi? Böyle şeyken zaten orada aranıyor, buradan böyle, burada hapis, burada hastalıklı. Öyle ay efendim, hiç aciz. Ver bakalım sen o kudreti, bu hala aciz miymiş? Bir verir palazlanır, bir bakarsın ki ooo, firavuna taş çıkartıyor. Esas cibilliyeti odur. İkram gördüğü zaman azmaması onun cibilliyetini gösterir. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yoksa Firavun boğulurken inandın Musa'nın Rabbine dedi. Çünkü kendi Rab anlayışı iflas etmişti. Musa'nın Rabbine inandım dedi. İnandın da diyemedi. Musa'nın Rabbine Musa Rabbine inandığı gibi ben de inandım da diye diyemedi. Hala kibri vardı onun. Kibirle beraber geberir. Münafıklar da öyledir. Mutu bi gayzikum. Biz de aynısını söylüyoruz ayetle. Gayzınızda geberin diyor Hazreti Allah ayeti kerimede. Haset. Münafık nedir? Asla teslim olmaz. Asla hak için olan bir şeyle teslim olmaz. İlle ben. Hatta yetmez. Ben gitsem de sen de gideceksin de. Hiç bakmaz. Ailemi yıktı, vatanımı yıktı, piyasayı mı, ekonomiyi mi? Hiç bakmaz ona. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
İşte bunlar evliya terbiyesinden geçmemiş, mana terbiyesinden geçmemiş, alçaklıkta olan haldir ki insana fırsat verildiğinde her insan bu duruma düşer. İlla peygamberin yolunda, hak yolunda gidenlere tabi olanlar müstesna.
Eyvallah. Hocam konuda yeni bir başlık var. O başlıktan önce müsaade eder misiniz? Bir konu var. Daha doğrusu bir sual var. İzleyicilerimizin de belki bu ara gündemini hala meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çokça konuşuldu da bu konu. Peygamber Efendimiz'i bu sinema, televizyon yani görsel medya icat olunalı beri bir şekilde söylenmeyen kurallara bağlanmış. Hani herkesin bunu kabul etsin ya da etmesin bir şekilde işine, kurgusuna dahil ettiği bir şey vardı. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem televizyonda, sinemada, filmde gösterilemez. Hani zaten gösterilemez de bir de hani onu ima edecek.
Bunun dayandığı hadis-i şerif vardır çünkü.
Eyvallah.
Evet, suret olarak gösteremez.
Geçtiğimiz günlerde bir suret olarak değil ama bir ışık olarak bir şekilde bir televizyonlarda yayınlandı.
Nerede? Bir, yani televizyonda.
Televizyonda. Türk televizyonlarında yayınlandı. Bir televizyon dizisinin içerisinde bir bölümde böyle bir sahne yer aldı. Ve çokça da tartışıldı. Birçok farklı görüş de ortaya atıldı.
Ne nasıl gösterdiler?
Yani gökyüzünde önce bir büyük bir parlaklık oluyor ve yukarıdan aşağıya bir ışık iniyor. Yani gökyüzünden şimdi yeryüzüne.
Bir dakika. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi söylüyorsun, Hazreti İsa'yı mı söylüyorsun?
Efendimiz olduğu söyleniyor en azından. Yani o
İsa'yı mı resmediyorlar o dizide?
Yok, Efendimiz olduğunu söylüyorlar.
Şimdi devamını söyleyeyim peki, ben sabırsızlık göstereyim.
Estağfurullah. Sonra o nur işte bir aracın içerisine iniyor. Araçta bir yer yapılmış, ismi Nebiler hatta konulmuş aracın içerisine. Sonra araç hareket ediyor işte ve dizinin kendi kurgusu devam ediyor. Bu çokça konuşuldu hocam. Hala da konuşuluyor bugünlerde.
Yok, bunun konuşulacak bir tarafı yok. Şimdi bakın, kamera beni çekiyor herhalde değil mi?
Eyvallah.
Bakın şimdi. Siz şimdi şey yapın. Şöyle duran bir insanım ben şimdi, bakın. Şöyle. Size beni tanımayan bir herhangi bir adam olsun. Bir fotoğraf karesi olarak düşünün bunu. Altına da şöyle bir soru yazın. Bu adam hangi dinden deyin. Şöyle yaptığımı düşünün şöyle. Şöyle. Ve altına da yazın. Bu adam hangi dinden? Size büyük bir ihtimalle ya Hristiyan diyeceklerdir ya Budist diyeceklerdir. Veya başka bir şeyin. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz suret değiştirerek ruhaniyetine Allah ruh verip onun nuruyla bir yere nüfuzu mümkündür. Bunu İslam alimleri kabul etmiştir. Fakat sen onu gökten indirir de böyle bir ışık huzmesi halinde aşağı indiriyor gibi yaparsan bu bize Michelangelo'yu hatırlatır. Vatikan'da benim gezdiğim o katedraldeki, dikkat ederseniz ziyaret demedim, gezdiğim o katedraldeki görüntüleri hatırlatır bana. Çıplak çıplak meleklerle, binlenmelerle böyle yukarı bakan tombul tombul insanları hatırlatır. Eğer bu diziyi Müslümanlar yaptıysa, ki anladığım kadarıyla yani herhalde yani dizi, Türk dizisi değil mi bu?
Eyvallah.
Yabancı bir dizi değil.
Eyvallah, Türk
dizisi. Yani yabancıların yaptığı bir şey değil. Yani Türklerin yaptığı bir şey.
Türklerin olduğunu zannediyoruz.
Müslüman Türklerin. Evet.
Öyle söylüyorum.
Büyük bir hata bu.
Eyvallah.
Yani çok büyük bir eblehlik yapmışlar. Dinsizi falan konuşmuyorum. Bu kadar kolaycı olmasınlar yani. Böyle bir mümkün böyle bir şey olabilir ama bu Hristiyanlığı kendi çizgisinde bir motiftir. Yani benim şöyle yapmama benzer. Ya Resulallah nurunu istiyorum diye böyle bakan bir adam asla Müslüman diyemezsiniz siz buna. Yani Müslümanın bir yalvarma şekli yoktur bunda. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani beni amuda kalkarak gördüğünde ne yapıyor Fatih? Dua ediyor dediğinde hiçbir Müslüman buna akıl erdiremez. Böyle bir iniş yoktur. Ama Hristiyan motiflerinde yüzlerce sayfa resmedilmiş Hristiyan, sözüm ona, İncil'e benzettikleri resimli kitaplarda, bir kere Venedik'te kalmıştık biz 5-6 gün. Her gün o bizim lobiye çıktığımızda büyük sayfa, böyle renkli görüntülü minyatür gibi düşün. Gayet güzel sanatlı resimlerle her gün başka bir İncil'in sayfasını açıyorlardı. İnenler, yemeğe geçenler muhakkak bakıyorlardı, görüyorlardı İncil sayfasını. Yani İncil okuduklarını düşünüyorlardı. Resimler var. Yüzlerce resmi arşive girin görebilirsiniz. Yukarıdan böyle voying diye bir şey iniyor. Veya bilim kurgu. Niye bilim kurgu diyorsun biliyor musun? Bak şimdi, o kadar güzel bir şeyi itiraf ettin ki aslında farkında olmadan. Adam bilim kurgu yaparken bile kendi Hristiyanlığını kaybetmiyor. Sen kendin dini program yapıyorsun, İslam'ını kaybediyorsun. Olacak iş mi yani? Bir estetik var yani.
Eyvallah.
Sen bugün bir tane bilim kurgu şeyinde bir tane cami göremezsin. Öyle değil mi? Bir tane İslam'ı hatırlatacak şey göremezsin. Çizgi filminde İslami motifi kullanılır. Nerede kullanılır biliyor musun? Şirek'te falan yaptığı gibi. Helanın kapısına hilal koyar. Helanın kapısına hilal koyar. O namussuz bilmiyor mu hilalin Müslüman alameti olduğunu? Bal gibi de biliyor. Sen bilmezsin. O yüzden dikkat edin, bu nevi insanlar sanatkar yetiştirememiştirlerdir bu toplumda. 30 sene, 40 sene bakın, bir tane sanata model olacak adam yetiştirmemişler. Neden? Aşk yok çünkü. Ve hakikat bilgisinden mahrumlar. Bu sahada bu işleri yapan insanlar. Adam bilim kurgu yapıyor. Matrix'te bile Hazreti İsa'nın inişiyle alakalı Hristiyan kültlerini, kendi geleneklerinden gelen bozuk veya şu, o motifleri birebir görürsünüz. Bir kadın, bir çocuk, bir adam daha vardır. Yani testis inancını bilim kurgusunda bile görürsünüz.
Eyvallah.
Bir giderler, gezegen patlar, bir tane çocukla kadın, bir de adam kurtulur. Bunu görürsünüz. Gösterirler size. Size bunu dayatırlar. Ama sonra bilim kurguda bile kendi Hristiyan akidesini ve sembollerini kullanan bu heriflere rağmen sen gidersin, bir şey yaparsın, bir dizi yaparsın. Ne şehidini anlatabilirsin, ne şehidin şahit olduğu peygamberi anlatabilirsin. Hristiyanlık motifleri yap. Olmaz. Kafa yorulması lazım bu işe. Ama bunun için de kafa lazım tabii.
Ben Deniz'in aklına, mevzuyu da çok uzatamayacağız. Zaten vakit de el vermiyor hocam. Aklıma şey geldi. Bundan herhalde bir yıl kadar önce bir Mekke görüntüsü. Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın hemen yanındaki o saat. Niyeyse Mekke denilince de o saati göstermeye başladı her yer. O saatin üzerine Kadir Gecesi ya da Mevlid Kandili'ydi, hatırlamıyorum. Bakın ne mucizevi bir şeydir diye gökyüzünden bir ışığın inişini ve hatta oradan bir cismin inişini de temsil eden gerçek görüntü, ama sanki amatör bir kamerayla çekilmiş gibi. Böyle bir görüntü yayıldı internette.
Sonra da Kabe'nin üzerine falan geldi,
kondu
falan.
Eyvallah. Şimdi sizin söylediğinizle o da birleşti, yani böyle bir şey oldu.
Yani böyle bir şeyin çıktığını tasdik etmek, tasdik etmek noktasında bir insanın imanı yakına gelmez.
Eyvallah.
Böyle bir şey olmaz demek de lüzumsuzdur. Bunlara itibar etmemek lazım.
Eyvallah.
Bunlara itibar etmemek lazım.
Eyvallah hocam.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Meleklerin falan nüzul ettiğini insanlar artık video kameralarla çekecek hale geldikleri zaman da tavsiyem acizane şu. Evlerinden çıkmasınlar, ibadet etsinler. Kıyamet gelmiştir zaten.
Eyvallah hocam. Yeni bahisten bir beyit okuyalım mı, yoksa burada?
Başlayalım efendim.
Peki. Yahudi vezirin hasedini beyan. Böyle bir başlık
Yahudi
var.
Yahudi vezir haset ediyor.
Eyvallah.
Ya adam kendini kestiriyor, sürgüne gidiyor. Ne mağdur bir adam ya. Bir duruma bak. Fakat adam bunu hasedinden yapıyor aslında. Ben diyor bu Yahudilerin hepsini, Hristiyanların hepsini mahvedeceğim. Kendini Hristiyan gibi gösteriyor. Burnunu kestiriyor ya. Bak şeye bak. Nasıl bir mağduru oynuyor. Nasıl bir mazlumu oynuyor. Acayip bir kısa. Yani tekrar ediyorum ilk dinleyenler için. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi niye 5. kıssasını buna ayırmış? Mesnevi'nin tabaşı şimdi. Şöyle içimizi açan bir şeyler anlatsa ya. Şöyle olur ya, orada tecelliler görür bilmem ne. Aşk böyle adamı kanatlandırır, anlatsa ya. Yo. Bozuk bir herifi anlatıyor. Neden? Çünkü bu yolun hasetçileri olacak. Haset mevzuundan tekrar vezir hikayesine geçmesi de zaten onun çok hasetçi olduğunu gösteriyor. Evet.
Eyvallah. O alçak vezirin aslı ve mayası hasetti. Onun için kulağını ve burnunu batıl yere ve bedava olarak verdi.
Bedava olarak o kadar hasette artık şey olmuş ki mayasında. Gözünü kulağını bile yeter ki kesilsin ben bunları bozayım. Yeter ki beni mazlum görsünler aralarına gireyim. Eyvallah. Sonra yapacağımı yapayım diyerek hiçbir şeyden çekinmiyor. Neden? Mayası haset. Mayası haset.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla bu çok önemli bir mevzu. Bugün böyle değişik başladı gitti Mesnevi manevi. Tekrar şu kitabı da hatırlatalım. İşaret ediyor arkadaşlar. Onunla son bulmuş olsun.
Eyvallah. Efendim hocamızın yeni kitabı Aşkın Bir Noktası. Eğer şimdiye kadar internette, televizyon programımızda ya da kitapçılarda görmediyseniz şöyle tekrar bir hatırlatmış olalım kapağını göstererek. İçeriğinde de neler olduğunu geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Belki yine vaktiniz varsa küçük bir araştırmayla da bulabilirsiniz. Bu kitabı da şöyle sizlere tanıtmış olup kapağını göstermiş olup veda edelim. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için.